Ayrım 5. Duman olan adam. May Sioval. Sayfa 60. Hava kuru ve sıcaktı, güneş yüksekteydi. Martin Beck pencereden dışarıya eğildi. Gözleriyle kuzeyden güneye etrafı taradı ve uçakta okudu, broşürlerdeki birkaç detayı kafasında evirip çevirdi. Budapeşte Macaristan Halk Cumhuriyeti'nin başkentidir. 1873 yılında Buda, Peşte ve Obuda şehirlerinin tek bir şehir olarak birleşmesiyle kurulduğu söylenir. Ancak kazılarda binlerce yıl öncesinden kalma yerleşim izlerine rastlanmıştır. Roma uygarlığının aşağı Panunia bölgesinin başkenti olan Aquincum bu noktada kurulmuştur. Bugün kentte 2 milyon kişi yaşar ve 23 ilçeye bölünmüştür. Kesinlikle çok büyük bir şehirdi. Martin Beck, Gustav Lindbergh'in klasikleşmiş anılarını hatırladı. 1899'da New York'a indiğinde sahtekar Skog'u arıyordu. Bu karınca yuvasında Bay Kim yaşıyor, adresi neresi yazmıştı? New York o günlerde bile buradan elbette daha büyüktü. Ancak öte yandan baş dedektif Lindbergh'in zaman sıkıntısı yoktu. Oysa ki Martin Beck'in yalnızca bir haftası vardı. Martin Beck tarihi ve nehir trafiğini kendi kaderine bırakıp duş almaya gitti. Sandaletlerini ve açık gri bol pantolonunu giydi, gömleğini pantolonunun içine sokmadı. Bu sıra dışı kılığını devasa gardırobun aynasında isteksizce incelerken birdenbire maun kapılar eski gerilim filmlerindeki gibi ağır ağır sinir bozucu bir gıcırdama sesi çıkararak kendiliğinden açıldı. Martin Beck henüz yüreği ağzındayken telefon acı acı çalmaya başladı. ''Sizi görmek isteyen bir beyefendi var, fuayede bekliyor. İsveçli bir bey.'' ''Bay Matson mu?'' Resepsiyon görevlisi mutlu bir şekilde ''Evet, eminim öyle.'' dedi. ''Elbette o.'' diye düşündü Martin Beck merdivenlerde inerken. ''Bu durumda bu garip görev çok şerefli bir sona ermiş olurdu.'' Bekleyen Alf Matson değildi. Büyükelçilikten genç bir adamdı. Son derece uygun bir biçimde koyu takım elbise, siyah ayakkabı, beyaz gömlek giymişti. Ve uçuk gri ipek kravat takmıştı. Adam Martin Beck'i gözleriyle şöyle bir süzdü. Bakışlarında ufaktan bir şaşkınlık oldu ama çok ufak. ''Anlayacağınız üzere elinizdeki görevden haberdarız. Bu meseleyi konuşsak iyi olur.'' Lobiye oturup meseleyi konuştular. ''Bundan daha iyi oteller var.'' dedi büyükelçilikten gelen adam. ''Gerçekten mi?'' ''Evet, daha modern, lüks, yüzme havuzlu.'' ''Ah, evet. Buranın gece kulübü de pek iyi değil.'' ''Ah, evet. Gelelim Alf Matson'a.'' Adam sesini alçaltıp lobide etrafına baktı. İçerisi en uç köşede uyuyan bir Afrikalı dışında bomboştu. ''Evet, ondan haber aldınız mı?'' ''Hayır, hiç. Tek emin olduğumuz şey 22 Temmuz akşamı Ferry Hagi'den buradaki havaalanından ülkeye giriş yaptı. Geceyi Buda yakasında If Yusak adlı bir gençlik otelinde geçirdi. Ertesi sabah buraya taşındı. Yarım saat sonra dışarı çıktı. Oda anahtarı yanındaydı. O zamandan bu yana onu gören olmadı.'' ''Polis ne diyor?''
''Hiçbir şey.''
''Hiçbir şey mi?''
''Benim konuştuklarım pek de ilgilenmediler. Resmi tabirle savunmacı bir tavır sergilediler. Matson'un geçerli bir vizesi vardı ve bu otelde konuk olarak kayıtlıydı. Polis oturma izni süresini aşmadığı müddetçe ülkeden ayrılana kadar onunla ilgilenmek zorunda değil.''
''Ülkeden ayrılmış olamaz mı?''
''Öyle düşünmüyoruz. Yasa dışı bir biçimde sınırdan geçmeyi başarsa bile nereye gidebilir? Pasaportsuz. Neyse, biz Prag, Belgrad, Bükreş ve Viyana'daki büyükelçiliklerde araştırıp soruşturduk. Hatta her ihtimale karşı Moskova'ya bile sorduk. Kimse bir şey bilmiyor.''
''Patronu burada yapacağı iki işi olduğunu düşünüyor. Boksör Laszlo Papp ile röportaj yapacakmış ve Yahudi Müzesi hakkında da bir yazı yazması gerekiyormuş.''
''İki yere de gitmemiş. Küçük bir soruşturma yürüttük. Müzenin küratörü Doktor Sosa İsveç'ten mektup yazmış ama onu aramamış. Ayrıca Papp'ın annesiyle konuştuk. Matson'un adını hiç duymamış ve Papp'ın kendisi zaten şehir dışındaymış.''
''Adamın bavulu hala otel odasında mı?''
''Eşyaları otelde, odasında değil. Sadece üç gecelik oda ayırtmış. Otel yönetimi ricamız üzerine odayı tuttu, sonradan bavulunu ofise taşıdılar. Buraya.'' Resepsiyon masasının arkasına. Esasında bavul daha açılmamıştı bile. Hesabını biz ödedik.
Adam bir süre sessizce oturdu. Sanki etraflıca düşündüğü bir şey var gibiydi. Sonra ağır başlı bir edayla, "Doğal olarak bu harcamayı işvereninden isteyeceğiz," dedi.
"Ya da onun hesabından alacaksınız," dedi Martin Beck.
"Evet, eğer durum o kadar kötü sona ererse."
"Pasaportu nerede?"
"Burada, bende," dedi büyükelçilikten gelen adam.
Yassı evrak çantasının fermuarını açtı, pasaportu çıkarıp uzattı, aynı anda da iç cebinden dolma kalemini çıkardı.
"Buyurun, imza atar mısınız lütfen?"
Martin Beck kağıdı imzaladı, adam kalemini ve faturayı kaldırdı.
"Tamam o halde, başka bir şey var mı?"
"Evet, tabii otel faturası, onu dert etmeyin. Masraflarınızı karşılamamız için talimat aldık. Oldukça olağan dışı olduğunu düşünüyorum. Normalde her zamanki gibi günlük harcırahınız olmalıydı."
Eğer nakit paraya ihtiyacınız olursa büyükelçilikten alabilirsiniz."
"Teşekkürler."
"O halde başka bir şey yok, öyle değil mi? İstediğiniz zaman adamın eşyalarını inceleyebilirsiniz. Ben otel çalışanlarına haber verdim."
Adam ayağa kalktı.
"Aslında siz Matson'un kaldığı odada kalıyorsunuz," dedi geçerken. "105 değil mi? Eğer odayı Matson'un adına tutmaları için ısrar etmeseydik, herhalde başka bir otelde kalırdınız. En yoğun sezon."
Ayrılmadan önce Martin Beck, "Bu konu hakkında şahsi görüşünüz nedir? Adam nereye gitti?" diye sordu.
Büyükelçilikten gelen adam ona ifadesizce baktı. "Bir fikrim olsa bile kendime saklamayı yeğlerim."
Bir saniye sonra ekledi,
"Bu iş çok tatsız."
Martin Beck odasına çıktı. İçerisi temizlenmişti bile. Etrafa baktı. "Demek Alf Matson burada kalmıştı, öyle mi? En fazla bir saat. O kısacık zaman zarfındaki eylemlerinden herhangi bir ipucu edinmeyi beklemek, şartları fazla zorlamak olurdu."
Alf Matson o bir saat içinde ne yapmış olabilirdi?
Bu şekilde cam kenarında durup teknelere mi bakmıştı? Belki de. Birisini ya da bir şey mi görmüştü de otelden aceleyle çıkmış, anahtarı bile resepsiyona bırakmayı unutmuştu. Bunu bilmek imkansızdı. Eğer ona yolda araba çarpsaydı hemen rapor edilirdi. Eğer nehre atlamayı planlamış olsaydı havanın kararmasını beklerdi. Akşamdan kalma halini kayısılı brandiyle geçirmeye çalışmışsa ve sonuç olarak bir daha alkol küpüne düşmüş olsa, o zaman ayılmak için bu 16 gün de fazla olurdu. Neyse, görev üstündeyken içki içmek alışkanlığı yoktu. Adam modern bir gazeteciydi. 3. birimin raporunun bir yerinde böyle yazıyordu: "Hızlı, becerikli ve dobra. Adam önce işini bitiren, sonra yan gelip yatan bir tipti. Tatsızdı, çok tatsızdı. Tek kelimeyle tatsızdı. Kahrolası tatsızdı. Lanet olası tatsızdı. Ne acı."
Martin Beck yatağa uzandı. Yatak tüm heybetiyle gıcırdadı.
Baron Konrad von Hötzendorf ile ilgili düşünceleri gitmişti. Yatak Alf Matson'un altında da böyle gıcırdamış mıydı? Bir otel odasına girer girmez yatağı denemeyen var mıdır ki? O halde Matson burada yatıp 4 metre yukarıdaki tavana bakmıştı. Ardından bavulunu bile açmadan, anahtarını bile teslim etmeden dışarı çıkmıştı ve kaybolmuştu. Telefon çalmış mıydı? Beklenmedik bir haber mi almıştı?
Martin Beck Budapeşte haritasını açıp inceledi. Ardından içinden müthiş bir görev arzusu yükseldi. Hemen ayağa kalktı. Haritayı ve pasaportunu arka cebine koyup bavulun içini incelemek üzere aşağı indi.
Bavul görevlisi tıknaz, yaşı geçkin bir adamdı. Arkadaş canlısıydı. Ciddi ve hayranlık uyandıracak kadar akıllıydı.
"Hayır, Bay Matson oteldeyken hiç kimse onu aramamıştı. Daha sonra Bay Matson çıktıktan sonra birçok telefon gelmişti. İlerleyen günlerde de bu telefonların devamı gelmişti."
"Arayan aynı kişi miydi?"
"Hayır, birçok farklı kişiydi. Operatör bundan emindi."
"Erkek miydiler?"
"Hem erkek hem kadın. En azından bir kadın."
"Telefon eden kişiler herhangi bir mesaj ya da telefon numarası bırakmış mıydı?"
"Hayır, mesaj bırakmamışlardı.
Telefon numaralarını da vermemişlerdi."
"Daha sonra Stockholm'den ve İsveç Büyükelçiliğinden telefon gelmişti. Ancak ardından hem telefon numarası hem de mesaj bırakılmıştı. Hala oradaydılar. Bay Beck görmek ister miydi?"
"Hayır, Bay Beck görmek istemezdi." Bavul sahiden de resepsiyonun arkasındaki bir odada duruyordu. İçinin incelenmesi çok kolay oldu. Standart Erika marka taşınabilir, bir daktilo ve etrafına kayış bağlanmış, sarımsı kahverengi domuz derisi bir bavul. Tutma yerinden sallanan deri etiketin içine bir kartvizit sokulmuştu. Alf Mattsson, gazeteci, Fleming Caddesi 34, Stockholm. Anahtar kilitteydi. Martin Beck daktiloyu kutusundan çıkarıp uzun bir süre inceledi. Bunun Erika marka bir taşınabilir daktilo olduğuna kanaat getirip bavulun içine yöneldi. Çanta muntazam ve dikkatlice hazırlanmıştı ama Martin Beck nedense hünerli parmakları olan birisi tarafından çantanın yoklandığını ve her şeyin dikkatlice yerine yerleştirildiğini hissetti. Bavulun içinde şunlar vardı: ekose gömlek, kahverengi bir spor gömlek, üstünde çamaşırhane etiketi duran bir beyaz poplin gömlek, yeni ütülenmiş açık mavi bir pantolon, mavimsi bir hırka, 3 mendil, 4 çift çorap, 2 renkli şort, file bir atlet ve bir çift açık kahverengi süet ayakkabı. Her şey temizdi. Ayrıca bir tıraş seti, bir tomar daktilo kağıdı, daktilo silgisi, elektrikli tıraş bıçağı, bir roman ve hani seyahat acentelerinin eşantiyon olarak verdiği, uçak bileti sığacak kadar büyük olmayan koyu mavi plastik bir cüzdan. Tıraş setinin içinde tıraş losyonu, talk pudrası, paketi açılmamış bir sabun, açılmış bir tüp diş macunu, bir şişe ağız suyu, bir kutu aspirin ve bir paket kondom. Koyu mavi plastik cüzdanın içinde 20'liklerden oluşan 1500 dolar ve 6 adet 100 kronluk İsveç parası. Seyahati için oldukça yüksek bir para miktarıydı ama Alf Mattsson şaşalı yaşamaya alışkındı. Martin Beck her şeyi mümkün olduğunca güzel ve düzgünce yerine koyup resepsiyona döndü. Öğlen olmuştu ve dışarı çıkma vakti gelmişti. Ne yapması gerektiğini hala bilmiyordu ama en azından dışarıda temiz hava alabilirdi. Örneğin rıhtımda güneşin altında yürüyebilirdi. Anahtarını cebinden çıkarıp baktı. Anahtar da otelin kendisi kadar yaşlı, eski ve sağlam görünüyordu. Martin Beck anahtarı resepsiyona koydu. Görevli hemen anahtara elini attı. ''Bu yedek anahtar değil mi?'' ''Anlamadım.'' dedi görevli. Bir önceki konuk diğer anahtarı yanında götürdü sanıyordum. Evet doğru ama ertesi gün anahtarı geri aldık. Geri mi aldınız? Kimden?
Polisten efendim.
Polisten mi? Hangi polisten? Görevli bu soru karşısında afallamıştı, omuz sıyıktı.
Sıradan polisten işte, başka kimden olacak? Bir polis kapı görevlisine vermiş, Bay Mattsson herhalde bir yerde düşürmüş.
Nerede?
Maalesef bilmiyorum efendim.
Martin Beck bir soru daha sordu. Bay Mattsson'un bavuluna benden başka bakan oldu mu? Görevli cevap vermeden önce kararsız kaldı.
Sanmıyorum efendim.
Martin Beck döner kapılardan geçti. Gri bıyıklı ve şapkalı adam balkonun gölgesinin altında dikiliyordu. Ellerini arkasında bağlamıştı. Emil Jennings'in canlı bir heykeli gibiydi. İki hafta önce bir polisten anahtar aldığınızı hatırlıyor musunuz?
Yaşlı adam şaşırarak ona baktı. Evet, tabii.
Üniformalı bir polis miydi?
Evet, bir devriye aracı burada durdu. Polislerden biri inip anahtarı teslim etti.
Ne dedi?
Adam düşündü. Şey dedi, kayıp eşya. Başka bir şey demedi.
Martin Beck arkasını dönüp yürüdü. Üç adım sonra bahşiş bırakmayı unuttuğu aklına geldi. Geri dönüp ne kadar olduğunu pek de bilmediği bozuklukları adamın avucuna koydu. Kapı görevlisi sağ elinin parmak uçlarıyla şapkasının siperine dokunup "Teşekkürler ama gerek yok." dedi.
"Almancan çok iyi," dedi Martin Beck ve şöyle düşündü. "Benimkinden 1000 kat daha iyi mesela. 1916'da Isonzo cephesinde öğrendim."
Martin Beck köşeyi dönerken cebinden haritayı çıkarıp baktı. Sonra harita hala elinde rıhtıma doğru yürümeye koyuldu. İki bacalı büyük beyaz bir vapur nehirde ilerliyordu. Martin Beck vapura keyifsizce baktı. Tüm bunların temelinde bir yanlışlık vardı. Bir şey kesinlikle olması gerektiği gibi değildi. Bunun ne olduğunu ise bilmiyordu. 9. Bölüm. Pazar günüydü ve hava çok sıcaktı. Sıcak hava sanki titreşerek dağların eteklerinden aşağı akıyordu. Rıhtım insanla dolup taşıyordu. Kimisi volta atıyor, kimisi ise nehre inen basamaklarda oturup güneşleniyordu. Nehirde o taraftan bu tarafa gidip gelen feribot ve motorlara yazlık giysilerini giymiş insanlar üşüşmüş, güneşlenebilecekleri yerlere ve tatil bölgelerine gidiyorlardı. Bilet kulübelerinin önünde uzun kuyruklar olmuştu. Martin Beck günlerden pazar olduğunu unutmuştu ve böylesi bir kalabalık görünce önce şaşırdı. Volta atan güruhu takip ederek rıhtımda dolaştı ve tekne trafiğini seyretti. Nehrin tam ortasındaki Margaret Adası'ndan sonra gelen köprüde yürüyüş yaparak güne başlamayı düşünmüştü. Ancak pazar günlerini orada geçirecek Budapeşte halkının kalabalığını düşününce vazgeçmişti. Bu dip dibe olma durumuna biraz sinir olmuştu ve pazar günlerini mutlu mesut geçiren bu insanları görünce hemen harekete geçmek istedi. Alf Matson'un Budapeşte'deki ilk ve belki de tek gecesini geçirdiği oteli görecekti. Büyükelçilikten gelen adamın dediğine göre Buda yakasında gençlerin kaldığı bir yerdi. Martin Beck bu insan güruhunun arasından kopup rıhtımın yukarısındaki sokağa çıktı. Bir evin cumbasının altında dikilip haritayı inceledi. Uzun süre uğraştı ama If You Suck adlı oteli bulamadı. Nihayet haritayı katlayıp adaya ve oradan da Buda yakasına geçen köprüye doğru yürümeye koyuldu. Etrafta devriye gezen bir polis memuru aradı fakat başarılı olamadı. Köprünün dibinde bir taksi durağı buldu. Hatta bir taksi bekliyordu, boşa benziyordu. Sürücü sadece Macarca konuşuyordu ve Martin Beck ona otelin isminin yazılı olduğu bir kağıt parçası gösterene dek ağzından çıkanlardan tek kelime anlamadı. Köprünün üstünden arabayla geçtiler. Yeşil Adayı geride bırakırlarken Martin Beck ağaçların arasından gürül gürül akan sular gördü. Arkasından uzun bir alışveriş caddesini bitirip dar ve dik ara sokaklara girdiler. Oradan da taze kesilmiş çimenli ve karşılıklı oturmuş birbirine bakan bir adamla kadını temsil eden modern bronz heykellerle dolu geniş bir meydana vardılar. Taksi orada durdu, Martin Beck parayı ödedi. Muhtemelen fazla vermişti. Çünkü şoför hiç anlamadığı bir dilde ona derinden teşekkürlerini sundu. Otel alçaktı, bütün meydana yayılmıştı. Aslında burası çiçek yatakları ve park yerleriyle meydandan çok genişleyen bir caddeye benziyordu. Meydanı saran diğer evlerin aksine bu bina daha yeni inşa edilmiş gibi görünüyordu. Modern mimari ürünüydü ve ön cephesi boydan boya balkonla çevriliydi. Girişe çıkan basamaklar alçacık ve genişti. Cam kapıların ardında uzun ferah bir fuaye, fuayede bir hatıralık eşya standı, ama kapalıydı. Asansör, iki koltuk ve bir resepsiyon masası bulunuyordu. Resepsiyon boştu, fuayenin içinde incin top oynuyordu. Fuayenin bitişiğinde alçak sehpa ve tekli koltuklarla bir yanı geniş pencereli bir lobi vardı. Bu oda da boştu. Martin Beck cam kenarına gidip dışarı baktı. Dışarıdaki çimenlikte birkaç genç uzanmış mayolarıyla güneşleniyordu. Otel Peşte bölümünün manzarasına nazır bir tepedeydi. Otelle nehir arasındaki eğime kurulmuş evler eski püskü ve salaştı. Martin Beck taksiyle geçerken ön cephelerin birçoğunda kurşun izleri ve bazı evlerde aldığı darbelerden sıvanın tamamen döküldüğünü görmüştü. Hala terk edilmiş haldeki fuayeye doğru bakıp tekli koltuklardan birine oturdu. If You Suck ziyaretinden pek ümitli değildi. Alf Matson burada bir gece kalmıştı. Budapeşte'de yazın otel kıtlığı yaşanırdı ve bu otelde boş bir oda olması tamamen şans eseriydi. Yaz sezonunun en civcivli döneminde bir gece geç saatte gelip ertesi sabah çıkıp giden bir misafiri hatırlamaları olasılığı çok düşüktü. Martin Beck sonuncu sigarasını da söndürüp iç sıkıntısıyla çimenlikte yatan, martsık gibi kararmış gençlere baktı. Birdenbire Budapeşte'nin ortasında aylak aylak gezinmek, umurunda bile olmayan birisini bulmaya çalışmak ona çok saçma geldi. Hayatında hiç bu kadar ümitsiz ve manasız bir göreve atandığını hatırlamıyordu. Fuayenin dışında ayak sesleri duyuldu. Martin Beck ayağa kalkıp sesleri takip etti. Genç bir delikanlı elinde ahizeyle resepsiyonda dikiliyor, tırnaklarını yiyerek tavanı seyrediyor ve dinliyordu. Sonra konuşmaya başlayınca Martin Beck adamın Fince konuştuğunu sandı. Sonradan Fince'nin ve Macarca'nın aynı dil ailesinden geldiğini hatırladı. Delikanlı Ayze'yi yerine koyup soru sorar gibi Martin Beck'e baktı. Martin Beck ise hangi dilde konuşsa diye karar veremediğinden duraksadı.
''Sizin için ne yapabilirim?'' dedi delikanlı mükemmel bir İngilizceyle. Martin Beck çok rahatladı.
Burada 22 Temmuz gecesi kalan bir misafirle ilgili bir sorum olacaktı. O gece burada kim nöbetçiydi biliyor musunuz?
Delikanlı duvardaki takvime baktı. ''Saydın hatırlamıyorum.'' dedi. ''İki haftayı geçmiş. Bir dakika hemen kontrol edeyim.''
Masanın altındaki rafın üstüne bir süre aradı taradı. Küçük siyah bir defter çıkarıp sayfalarını karıştırdı. Sonra ''Benmişim meğer. Cuma gecesi evet. Nasıl biri? Sadece bir gece mi kaldı?'' dedi.
''Evet, bildiğim kadarıyla bir gece.'' dedi Martin Beck. ''Belki daha sonra da gelip kalmıştır. Alf Matson adında İsveçli bir gazeteci.''
Delikanlı gözlerini tavana dikip tırnağını ısırdı, sonra olumsuz anlamda başını çevirdi.
''İsveçli birini hatırlamıyorum. Bizde çok az İsveçli kalır. Nasıl biriydi?''
Martin Beck gence Alf Matson'un pasaport resmini gösterdi. Delikanlı bir saniye bakıp ikircikli bir şekilde
''Bilmiyorum.'' dedi. ''Belki de görmüşümdür. Gerçekten hatırlamıyorum.''
''Kayıt defteriniz var mı? Misafir tutanakları.''
5. ayrımın sonu. Sayfa 75.